Sayfa 113. Fişer ödülleri ve hafsalanın alamayacağı işler. MPS'nin ABD'deki merkezi Atlas Foundation bağlı 42 şubesiyle tüm dünyada örgütlenmiştir. Türkiye'den Atilla Yayla Atlas'ın üyesi olduktan sonra Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde ALT, Association of Liberal Thought derneğini kurdu. Halifax'ta Atlas merkezindeki görevinden ayrılarak Türkiye'ye gelen Profesör Atilla Yayla, Gazi Üniversitesi'ne Interdisciplinary Course on Freedom dersi koydurdu. Bu başarısıyla Atlas'ın yan örgütü International Freedom Project ve Temple Foundation'dan ödül almaya hak kazandı. Profesör Yayla, İslam, Civil Society and Market Economy 2000 adlı kitabıyla da 2000 yılında 5000 dolarlık Anthony Fisher ödülüne layık görülmüştür. Türkiye bilim dünyasına açık toplum liberalliğinin yerleşmesi adına olumlu gelişmelerdir bunlar. Doğum yeri Avrupa olan MPS'nin en güçlü proje merkezi şimdi artık ABD'dedir. Bu project Avrupa ile ABD arasında bir rekabet bulunduğu sanısına kapılanları şaşırtacak bir koşutlukla yürür. Bu koşutluk içinde Avrupa Birliği Türkiye'yi liberalleştirmeye kararlıdır. Liberallerin kendi yayınlarından AB'nin açıklamasını okuyalım. Liberal Düşünce Topluluğu'nun Avrupa Komisyonu ile proje kontratı 8 Eylül 2000 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin toplam bütçesi 509.172 eurodur. Bu miktarın 458.225 eurosunu Avrupa Komisyonu karşılamaktadır ve projenin süresi 30 aydır. Gazeteci Emin Çöl aşan liberallerin AB'den para aldığını yazınca liberaller ilginç ama sert bir tepki göstermişlerdi. Liberallere haksızlık yapılmaması için yanıtlarını satır atlamadan olduğu gibi okuyalım. Liberal Düşünce Topluluğu'nun Emir Çölaşan'ın Amerika'dan bir vakıf dediği CIPE, Center for International Private Enterprise ile yürüttüğü iki proje 1998-2000 yılları arasında tamamlanmıştır. Bu projelerin ilkinde İslam, sivil toplum ve piyasa ekonomisi hakkında çok başarılı bir uluslararası sempozyum yapılmış, 10 panel düzenlenmiş ve sempozyum bildirileri İngilizce ve Türkçe yayınlanan iki kitapta toplanmıştır. İkincisinde ise milletvekillerine teknik ve bilgi desteği sağlanmıştır. Halen devam eden Avrupa Birliği ile ortak proje ise ifade özgürlüğü üzerinedir. Emin Çölaşan Avrupa Birliği'nden nefret ettiği ve proje halen de devam ettiği için biraz daha fazla bilgi verilebilir. Bu proje için LDT 10 Ağustos 2000 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuş ve projeye Dışişleri Adalet ve İnsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı'nın onayı ile 19 Ocak 2001'de yani 5 ay alan bir süreçten sonra izin verilmiştir. Bu projenin başladığı 1 Şubat 2001'de Liberal Düşünce Topluluğu merkezinde düzenlenen ve Avrupa Komisyonu Büyükelçisi Sayın Karen Fogg'un da katıldığı bir basın toplantısıyla kamuya açıklanmıştır. Bu toplantıda projenin ana faaliyet kalemleri ve Avrupa Birliği'nin sağlayacağı maddi katkı da basına bildirilmiştir. Basın toplantısında Türk medya organları yanında BBC, Reuters gibi uluslararası medya kuruluşları temsilcileri de hazır bulunmuştur. Ayrıca proje Liberal Düşünce Topluluğu'nun web sayfasında da ilan edilmiştir. Emin Çöraşan'ın açık ve aleni bilgileri bir sırmış gibi yazması tek bildiği şey olan karalama sanatının temel taktiğidir. Liberal Düşünce Topluluğu'nun Avrupa Birliği ile yürüttüğü projenin toplam bütçesi 509.172 eurodur. Avrupa Birliği bu bütçenin 456.770 euroluk kısmını karşılayacak, geri kalanını Liberal Düşünce Topluluğu kendisi, daha ziyade in-kind contribution olarak harcayacaktır. Sağa sola hafiyelik havası basan Emin Çölaşan'ın yanlış rakam 590.000 euro vermesi, gazeteciliği gibi hafiyeliğinin seviyesi hakkında da iyi fikir vermektedir. Liberal Düşünce Topluluğu Avrupa Birliği ile ifade özgürlüğü üzerine yürüttüğü proje çerçevesinde bir uluslararası iki ulusal sempozyum 16 panel düzenlemekte, ifade özgürlüğü ile ilgili 5 temel eseri Türkçe'ye aktarmakta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarını derlemekte, bütün hukuk sistemini ifade özgürlüğü açısından gözden geçirip reformlarla ilgili bir yol haritası geliştirmektedir. Ayrıca ifade özgürlüğü ile ilgili bir yazı yarışması düzenlemekte, bir kamuoyu araştırması yaptırmaktadır. Şüphesiz bir yoğun entelektüel faaliyet zinciri Emin Çölaşan'ın hafsalasına sığacak bir şey değildir. Profesör Doktor Atilla Yayla, Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı, 26 Aralık 2000. Liberallerden hoşgörülü olmaları beklenir ama Emin Çölaşan'ın yazdığına göre Uğur Mumcu'ya zehir hafiye diyecek denli liberal olanlarda böyle bir niyet sezilmiyor. Liberal düşünceliler Çölaşan'ı CİPE'ye vakıf dedi diye neredeyse cezalandıracak bir söylem tutturmuş. Bu durumda yeni bir soru oluşuyor. CİPE vakıf değilse nedir? Amerikan iş adamlarının çok uluslu şirket vakıflarından ve özellikle ABD hazinesine bağlı net kaynaklarından projecilere kanal oluşturan bir örgüttür CİPE. Bu durumda Türkiye'deki TÜSİAD bile onlardan daha sivil ve daha liberal kalır. Liberal dernekçilerin alaycı ve kızgın tutumu bir yana bırakılırsa yanıttaki tanı son derece doğrudur. Bu ilişkileri anlamak için hafsala yetmez. Tıpkı gerçekleşmediği kanısına kapılıp ser paylaşım anlaşmasının yok sayılmasına hafsalanın yetmeyeceği gibi. Türkiye'de her gün egemenliğimize dokundurtmayı sözleri edilse de dokunulmaya dünden razı olanlar az değildir. Zaten Avrupalının da egemenlik falan umurunda değildir. Liberallere verdikleri paraları savunurken ilişkinin kapsamını şöyle açıklıyorlar. Bu proje Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili yasal ve sosyal durumu saptayıp bu konuda ilerleme kaydedilebilmesi için öneriler ve politikalar üretmeye yönelik aktiviteler gerçekleştirecektir. Bunlar arasında bir uluslararası sempozyum, iki ulusal konferans, 16 bölgesel panel, ifade özgürlüğü ile ilgili kitap yayınları, Türk hukuk sistemini diğer hukuk sistemleriyle ve AİHM'nin ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarıyla karşılaştıran 4 ciltlik başvuru kaynağını hazırlaması, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusuna ilgiyi artırmak ve yaygınlaştırmak için yapılacak ulusal bir ödüllü yazı yarışması, bütün Türk hukuk sisteminin ifade özgürlüğü açısından gözden geçirilmesi ve reformlarla ilgili bilimsel bir rehber ortaya çıkarılması ve kapsamlı bir kamuoyu araştırması yapılması vardır. Ayrıca Sayın Çölaşan'ın yazısında belirttiğinin aksine bu projenin içeriğinin liberal düşünce topluluğunun web sitesiyle bir ilgisi yoktur. Dipnot, Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 27 Aralık 2001 Luigi Narbone, Maslahat Güzar, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcisi'nin açıklaması, Açık Toplum E-Dergi, liberal-dt.org.tr. Bu noktada durup hafsala zorlanmalı. Türkiye'de egemenlik haklarının yok edilmesi bir yana bırakılmalı, toplumsal barışı tehdit eden etnik kışkırtma odaklarının hangi Avrupa ülkelerinde yerleştiği anımsanmalıdır. O Avrupa ülkelerindeki devlet düzenini korumaya yönelik ceza yasaları anımsanmalıdır. Böyle yapılırsa görülecektir ki yüz binlerce, milyonlarca euroluk ve gerçekten liberal projelere asıl gereksinimi olanlar Batı Avrupa ülkeleridir. MPS'den ABD'ye uzanan proje yolunda net kaynaklarının ve ABD Cumhuriyetçi Parti'nin uzantısı İRİ'nin projelerinin boşa gitmediği görülüyor. Deneyimli yabancı danışmanlar. Liberta AŞ'nin yayın ve danışma kurullarında Batı dünyasının liberal muhafazakar yıldızlarından birkaçına bakarsak, kökün derinliği hakkında bir fikir sahibi olunabilir. İşte kılavuzluk yapan birkaç iyi adam. Norman Stone, Oxford Üniversitesi'nden muhafazakar olarak tanınan tarihçi. Harvard Üniversitesi'nde casusluk konferansı dikkat çekicidir. Bu konferans Stone'un ifadesiyle Amerikan istihbaratı tarafından düzenlenmiş ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir. Stone, Bilkent Üniversitesi'nde eğitmenlik görevini sürdürmektedir. Dipnot, John Trumpbore, Harvard in Service to the National Security State, 1991, 38, sayfa 12-16. Gary S. Becker ve Richard Max Hartwell, Hoover Institution öğretim üyelerinden. Dipnot, Hoover Institution Stanford Üniversitesi'nde yarı özerk olarak 1919'da Herbert Hoover, sonradan ABD Başkanı tarafından kurulmuştur. ABD Başkanı Gerald Ford'a solcu diyecek denli tutucu bir kişi olan W. Glenn Campbell 30 yıl başkanlığını yapmıştır. Hoover Institution 120 milyon dolarlık bir kaynağa sahiptir. Yıllık işletme bütçesi 15 milyon dolardır ve 100 kalıcı öğretim üyesi, 40 konuk öğretim üyesi ile 120 araştırmacıya sahiptir. Becker ve Hartwell aynı zamanda Reagan destekçisi AEI'de akademik danışmanlık yapmışlardır. Dipnot, AEI, American Enterprise Institute for Public Policy Research, ABD'de Cumhuriyet Partisi'nin muhafazakar politikaların destekçisi olarak kuruldu. Yurt dışı operasyonlarında, örneğin Nikaragua kontra operasyonunda etkin görev aldı. Bakınız ek 16. Anthony Flew, İngiltere muhafazakarlarının Western Goals, Batı Hedefleri Kuruluşu 1985 adlı örgütünün destekçisidir. İngiliz muhafazakarlarının örgütü ve aynı zamanda ırkçı Rodezya yönetimini destekleyen Monday Club'ın ikinci başkanlığını yapmıştır. Dipnot, Western Goals 1979'da Amerika'da kuruldu. İran Gate olayında para kanalı görevi gördü. WG'nin ilişkileri Moon tarikatından CIA'ya uzanmaktadır. WG ve Singlau için bakınız ek 7. James M. Buchanan, AEI görevlilerindendir. 1984-86 arasında Mont Pelerin Society başkanlığını yapmıştır. Richard Epstein, Chicago Üniversitesi Yahudi lobisindendir. Imad Adden Ahmad, Minare Freedom Institute, Minare Özgürlük Örgütü'nün kurucu başkanıdır. Minaret kuruluş amacını liberallerin gereksinmesine uygun olarak şöyle belirtiyor. İslam ülkelerinde serbest pazar ekonomisini yaygınlaştırmak. Pakistanlıların kurmuş olduğu minaret, Georgetown Üniversitesi'nde yerleşik CMCU, Center for Muslim Christian Understanding ile birlikte Türkiye'ye yönelik İslamcı muhalefeti destekleyecek çalışmalar da yapmaktadır. Dipnot, CMCU'nun kadrolu elemanı Avis Asiye Alman her yıl Türkiye'ye geliyor ve Topkapı Müzesi'nde çalışmalar yapıyor. Avis aynı zamanda Müslüman arkadaşlar dediği kişilerle de çalışıyor. Minaret'in desteğiyle sürdürdüğü çalışmalarıyla ilgili olarak Temmuz 1999'da bir konferans veriyor ve Türkiye'de dindarlara büyük baskı yapıldığını, 28 Şubat 1997 kararlarıyla İslamcılara saldırıldığını, Refah Partisi'nin ve dini okulların kapatıldığını anlatıyor ve özgürlük kahramanı ilan ettiği Merve Kavakçı'yı övüyor ve Türkiye'ye karşı başlatılan kampanyayı destekliyordu. Bakınız bölüm Muslim Friend in İstanbul. LDT'nin uluslararası ilişkilerine bakılırsa muhafazakar yabancılar ve ABD Cumhuriyetçi Partisi, İngiliz Thatcheristler Türkiye'de her bir düzeni değiştirme kararlılığındalar. Gerçekten liberal ekibi görünce herhalde kendileri de muhafaza etmeyi bir yana bırakıp iktisatta olduğu denli toplumsal kurguda da liberalleşeceklerdir. Sonuç olarak liberalleşmenin bir kanadı Mont Pelerin Society ve Atlas Foundation merkezli özalizme, öteki kanadı da Georgetown Üniversitesi'nin modern misyonerlik odayı, Hristiyan Müslüman Anlayış Merkezi CMCO'nun özgün çalışmalarına uzanıyor. Yeniden yapılandırılmış, İslami demokrasi ve dinler arası ya da etnikler arası diyalog toplantılarında pişirilmiş liderler ile uluslararası workshop projelerinde yetişmiş kadrolardan oluşan yeni siyasal partilerin doğumuna az kalmıştır. Bu ilkelere sahip bir ya da iki siyasal partinin oluşturulması, Project Demokrasi uygulamasının en ciddi aşamasıdır. Tarihsel çizgide oluşmuş partilerin ve liderlerinin tasfiyesine yönelik medya propagandasının ve Arı, LDT, TÜSİAD ve benzeri sivil toplum örgütlerinin çıkışları bunu açıkça gösteriyor. Bu arada belirtmeliyiz ki İngilizlerin başını çektiği uluslararası liberal hareket ya da liberallerin tanımıyla liberal enternasyonali ile yurdumuzdaki ortamın liberalleşmesinden daha geniş özgürlükler isteyenler arasında elbette bir ayrım vardır. Tersinden söylemek gerekirse liberal olmaktan özgür olmayı anlayan iyi niyetli liberaller ulusal devletlerin yıkımını ve tüm sınırların kaldırılmasıyla dünya piyasalarının ele geçirilmesini örgütleyenleri iyi tanımalıdırlar. Bilmeyerek bu yıkıcı değirmene su taşıyanların bir kez daha durum değerlendirmesi yapmalarında ve kartellerle enternasyonel bağlantılara ve yabancı devletin hazinesinden beslenen örgütlerle ilişkilerde biraz daha özenli davranmalarında yarar var. Çünkü toplumsal demokrasi alanında devlet gücünü, özellikle yabancı devlet gücünü ele geçirenlerin üreticileri ezmelerinin engellenmesinde liberallere de gereksinim vardır. Dipnot: Türkiye Liberal Hareketi'nin bir bölümünün Alman örgütleriyle akçalı ilişkiler hakkında geniş bilgi için Ergün Poyraz, AKP, Papa'nın Temel İçgüdüsü kitabına bakılabilir. ABD Hazinesi ve Alman Stiftung Desteği. Örtülü operasyonlara dönmeye gerek yok. Örtülü operasyonla uygulanmış birçok program artık şimdi oldukça açık bir biçimde ve sonuç olarak hiç itirazsız gerçekleştirilmektedir. William Colby, CIA Direktörü. CIA yöneticisi William Colby, örtülü işleri şimdi açıktan yapıyoruz, yasalara uyduruyoruz, ajan yerine yandaşlar örgütlüyoruz, örtülü yani gizliden gizliye yaptıklarımızı demokratik ve liberal bir ortamda açık açık yapıyoruz demeye getiriyor. CIA işlerinin örtüsünün altında neler olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Ortalıkta kirlenmiş operasyonların raporları dolaşıp duruyor. Elbette gerçek bilginin peşinde koşanlar için bu böyle. Seminerlerde gözleri boyananlara pek uygun gelmeyecek bilgilerdir bunlar. Colby'nin sözleri bizi bağlamaz diyeceklere bir bilgi daha sunmak gerekiyor. Colby'nin eşi Ned'in yöneticileri arasındadır. Dipnot: Political Action in the Open, William Colby, The Washington Post, 10 March 1982. Açık ve özel bir mekanizma kurumu Ned'in dolarlarının Türkiye'nin iç politikasına katkısı liberal militanlarla sınırlı olamaz. Bu konuda ciddi bir örnek daha eklenmeli ki Ned dolarının liberal ya da solcu ayırmadığı görülsün. İRI raporuna göre 1995 yılında Stratejik Araştırmalar Vakfı ve Strateji Mori Limited ile işbirliği yapan Amerikalılar, Türkiye'de seçime yönelik çalışmalar yapıyorlar. Türk seçmenlerinin görüşlerini, partiler hakkındaki düşüncelerini, yerel yönetim hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerini ve Türk demokrasisi hakkında genel değerlendirmeyi saptıyorlar. Özetle elin Amerikalısı geliyor ve içerideki partner ile Türkiye'nin seçim ortamını önceden ayrıntılarıyla belirliyor. İşin ucu şeffaflığa dayandığından söylenecek bir şey bulamayanları anımsatalım. Türkiye CHP'ye yeni gelen başkan olan Deniz Baykal'ın hükümeti bozmasının ardından yine Deniz Baykal'ın yeni hükümete girme koşulu olarak erken genel seçimi dayatması üzerine Aralık 1995'te seçim kararı alıyor. Bu işin İRİ'nin araştırmasıyla bir ilişkisi olamaz kuşkusuz. Çünkü CHP Atatürk'ün partisidir ve istiklali tam temel ilkesidir. Erken seçimden 7 ay önce 27-28 Nisan 1995'te başkent Ankara'da Sheraton Oteli'nin salonunda Demokrasi ve Kimlik adıyla bir konferans düzenleniyor. Konferansa eski CIA istasyon şeflerinden RAND uzmanı Graham Edmund Fuller getiriliyor. Toplantıyı İRİ ve Stratejik Araştırmalar Vakfı SAV birlikte örgütlüyorlar. Dipnot, SAV 1993'te Ankara'da kuruldu. 1995'te üye sayısı 30, çalışan eleman sayısı ise 24 idi. Kurucuları ve yöneticileri G. Çapoğlu, Selim Yaşar, 1996'da başkan, İsmet Gürbüz, Civelek, Kazım Yalçınoğlu, Vefa Erarslan, Osman Tan, Cengiz Erol. NED raporlarına göre projenin özeti aynen şöyle. Grand Tour, National Endowment for Democracy, NED. Grantees, Strategic Research Foundation, SAV. Subgrantees, Countries Turkey, Regions Middle East. Subjects, Public Policy Period 1995, Amount, $20,000. Publications, Program Summary, The Strategic Research Foundation received net support to bring together different segments of Turkish society in a two-day conference to discuss the issue of democracy and identity, as a first step to promoting democratic solutions to Turkey's most explosive problem. 3/95. Bilgilerin belgeye dayanmadığını ileri sürenler için özgün metnini çeviri yapmadan olduğu gibi aktardığımız 20 bin dolarlık ve 2 günlük projenin özetine göre, Stratejik Araştırmalar Vakfı NED'in desteğini alarak Türk toplumunun değişik kesimlerini demokrasi ve kimlik konularını tartışmak üzere toplamış ve bu iş Türkiye'nin patlamaya en hazır sorununa demokratik çözüm bulmak için ilk adımı atmıştır. Burada sözü edilen kimlik ne mene bir şeydi ki patlamaya hazır bir sorun oluyor diye meraka gerek yoktur. İşin içinde CIA eski şeflerinden Graham Edmund Fuller olunca projenin kimliği de bellidir, çözümü de. Graham Edmund Fuller, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin yanlışlığını, bu ilkelerin Türkiye'nin gelişmesini önlediğini, Atatürk'ün modasının geçtiğini yönlendirici usta üslubuyla bir güzel anlatmıştı. Dipnot, Fuller eski Türkiye istasyon şefi Henze'nin katkılarıyla 1993'te RAND adına yayınlanan kitapta Türkiye'nin geleceğini okumuştur. Geleceğin belirlenmesine büyük deneyi ve payı olanların öngörüleri kesinliğe yakındır. Ancak Türkiye'nin ABD ve İsrail çıkarları doğrultusunda cihanda sulh ilkesinden kopartılması için gerekenleri bildirir niteliktedir. Türkiye o zaman gelecek 10 yılda Orta Doğu siyasetine kuşkusuz daha bir özen gösterecektir. Bu değişiklik birçok etmene bağlıdır. İktisadi gereksinim, AT sonra AB'den dışlanması ardından yeni etki alanı seçeneklerine duyulan gereksinim, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleriyle yeni bağlar kurma fırsatları ve İran körfezinde kargaşanın yükselmesi ve Atatürkçü yalıtılmışlıktan giderek uzaklaşmak. Graham E. Fuller and Ian O. Lesser with Paul Henze and J.F. Brown, Turkey's New Geopolitics from the Balkans to Western China, sayfa 91. Kimlikten neyi anladığı sonraki yıllarda yapacağı din ve nurculuk araştırmalarından da belli olacaktı. Bir toplantıya bilimsel demekle bilimsel oluyorsa tarihteki birçok benzeri toplantı da bilimsel olamaz mıydı? Örneğin 1919 yılında Türkiye'nin kimlik sorunlarını topraklarıyla birlikte çözmek üzere toplanan Paris Konferansı da bilimsel toplantı olmuş oluyor. O konferanslara paylaşımcı konferans diyerek karşı çıkıp savaşa tutuşanlar herhalde bölünme sendromuna kapılmışlardı. Türkiye'de kimlik sorunlarını bilimsel kılıfla tartışmak üzere illaki eski istihbaratçılar mı gerekiyordu? Münafığın, kötü niyetlinin biri kalkıp üstelik yabancıdan 20 bin dolar da alınmış dedikten sonra bu işi mütareke dönemlerindeki ilmi toplantılara ve muhipler cemiyetlerinin işlerine benzetmeye kalkarsa ne denebilir? Bu sorunun yanıtını Çağdaş Project Demokrasi'nin 1917-1923 dönemi kitaplarına bırakalım ve söz konusu demokrasi ve kimlik toplantısının bazı aktörlerini anımsayalım. Georgetown Üniversitesi'ne Türk Araştırmaları bölümünü kurmuş olan Profesör Sabri Sayar'ı bu toplantıya katılıyor. Hotel Sheraton'ın salonunda bir başka yetkin kişi daha bulunmaktadır. George S. Harris, Türkiye'yi yakından tanıyan bir istihbarat uzmanıdır. Gençliğinden başlayarak Türkiye'de bulunmuş olmasının yanında Harris'i böylesine önemli bir toplantıya getiren neden onun bölgesel uzmanlık alanıyla da yakından ilişkilidir. Harris, ABD İstihbarat ve Araştırma Bürosu'nda Yakın Doğu ve Güney Asya Analiz Bürosu'nun da direktörüdür. Dipnot, George S. Harris, doğumu 1931. Harvard Tarih bölümünü bitirdi. Türk tarihini araştırdı. 1954-55 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi. ABD Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nda Ankara'da Operasyonel Agent, Ataşe 1957-1962. Dışişleri Melbourne, Avustralya Siyasi Görevli 1963-1965. Amerikan Cumhuriyetçi Partisi üyelerinin muhafazar örgütü Heritage Miras Foundation'da 1984 Türk-Amerikan İlişkileri kapsamında Orta Doğu Konferansı'nın editörlüğünü yaptı. Harris'in Türkiye ile ilgili kitapları, Türk siyasetinde ordunun rolü, Türkiye'de komünizmin kökleri, sorunlu müttefik, krizlerle mücadele eden Türkiye, Doğan Uyar Türk solu diğerlerinden daha ulusalcı söyleşi, Aydınlık 27 Mayıs 1995 sayfa 12-13 ve Jay Mader, Who is Who in SIA sayfa 222. Dipnot 2, N. L. Brownson, Federal Staff Directory 1992 sayfa 603. Harris 1995 baharında yaptığı açıklamayla sonraki yıllarda Türkiye'nin gündemine oturacak olan başlıkları belirler. Başkanlık sistemi Türkiye için yararlı olacaktır. Artık Sovyetler Birliği yok. Amerika'nın dünyadaki çıkarlarında değişiklikler oldu. Bu çerçevede pek çok ülke gibi İsrail de önemini yitirdi. Kuzey Irak bir süre daha özel bölge olarak kalacak. 5-10 yıl içinde daha demokratik hale gelecektir. Dipnot Doğan Uyar adı geçen eser. Bu ünlüler o denli ileri görüşlüdürler ki Türkiye yakın geleceği üstüne ne dedilerse gerçekleşmiştir. İslam ve demokrasi buluşmasından tutun da Irak'ın parçalanmış topraklarında yeşeren ABD güdümlü demokrasi ortamında PKK kampları ve Kuzey Irak'ta güdülebilir bir devlet kurma adımlarına dek her şey isteğe uygundur. Ancak ustaların bazen öngörülerinin ne denli tersine işlediği de görülür. Eski istihbaratçı İsrail'de önemini yitirdi demişti ama 2001'den 2002'ye sarkan büyük bir saldırıyla Filistinlilerin elinde kalan son toprakları da işgal ederek kıyıma başlayan İsrail, dünyanın kaderini belirleyecek olan ABD'nin Orta Doğu müdahalesinin yollarını açmaya başladı. Harris'in bu tür sözlerine yanlışa yöneltme ya da yanlış bilgilendirme demek, Project Demokrasi işini küçümsemek olur. Onların bu tür yanıltma ve yönlendirme politikalarına Türkiye'den büyük bir iç destekle örgütlenmiştir. Başarının ne kadarı Project Demokrasi'ye, ne kadarı dolara, ne kadarının dolarlı operasyona ortak olanlara, ne kadarı da para piyasası spekülatörlerine bağımlı olduğunu ölçmek şimdilik olanaksız. SAV Başkanı Aralık 1995 erken seçimine 2 ay kala DSP'ye kayıt yaptırdıktan sonra DSP adına TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyeliğine seçiliyor. Bir politikacı için en önemli basamak olan TBMM Parti Grup Sözcülüğü görevini üstleniyor. Kader midir nedir? Sonraki yıllarda Ecevit başbakan olacak ve ABD'ye muhtaç kalınca Amerika'dan Kemal Derviş adlı Dünya Bankası memurunu getirip iktisadi durumu düzeltmek ve daha önemlisi ABD'den destek sağlamak üzere hükümetin sanki büyük ortağıymış gibi bakanlık koltuğuna oturtacaktır. Dipnot, Kemal Derviş'in yardımcısı Oya Ündü Kızıl da Dünya Bankası'na çalışmış ve Derviş'ten 6 ay önce Türkiye'ye gelmişti. Kızıl zamanın devlet başkanı Fikret Ünlü'nün kızıdır. O.Ü. Kızıl, TED ve ODTÜ'den sonra Erdal İnönü'nün yazdığı referans mektubuyla ve Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD'de Georgetown Üniversitesi'ne gitmiş ama burs karşılığı zorunlu hizmete dönmemiş. Burs bedelini aylık 450 milyon TL olarak Fikret Ünlü ödemektedir. ABD'de bir yıl sonra Dünya Bankası'na Kemal Derviş tarafından alınmış. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümünde 3 yıl portföy yöneticiliği yapmış ve Mart 2001'de TC Devlet Başkanı olan Kemal Derviş'in takımın değişmez üyesi olarak baş danışmanlık görevine başlamış. İçeride ve dışarıda tüm toplantılarda Kemal Derviş'e eşlik etmiştir. Muharrem Sarıkaya, Derviş'in sağ kolu İngiltere yolcusu, Hürriyet, Radikal, 6 Mart 2001, Hürriyet Pazar 1 Nisan 2001, CNN 32. gün. Eski başbakanlardan Tansu Çiller de aralarında adam yok muydu da dışarıdan adam getirdiler diye acı acı soracaktır. Acaba Bülent Ecevit bu hallere düşeceğini bilse Türk partilerinin demokratikleştirilme projelerinin yetkin bilimcilerini disiplin gerekçesiyle partiden uzaklaştırır mıydı? Bu sorunun yanıtı Ecevit'in 2001 baharında ABD Başkanı George Walker Bush Jr.'a gece yarıları telefon edip para işlerinde yardım istemesi ve bu isteğini Türk kamuoyunun önüne çıkıp ince ince anlatma konumlarına düşmesinde bulunacaktır. Siyasi kader bazen acımasız olaylar hazırlıyor.